Ayrım 27, sayfa 288. Ağustos'un sonlarında bir çarşamba günü Zah saçı başı dağılmış, şaşkın bir halde odasından çıktı. Kısa saçları kirli ve dik dikti. Tişörtünün ön tarafında kocaman bir leke vardı. Jude ile Miles büyük odada televizyona bakıyordu ama ikisinin de izlediği söylenemezdi. Bir saatten uzun bir süredir konuşmamışlardı. Zah odaya girdiğinde Jude oğlunun haline acıdı. Kendini bitkin hissetmese onun yanına gidip belki nasıl olduğunu sorardı ama haftalardır uyumamıştı ve en ufak bir hareket bile büyük bir çaba gerektiriyordu. Bu yaz 7 kilo verince iskeleti dönmüş, sağlıklı bir görünüme bürünmüştü. USC'ye gidiyorum dedi, giriş yapmaya gerek duymadan. Miles yavaşça ayağa kalktı. Bu konuyu konuşmuştuk Zah. Bence bu iyi bir fikir değil. Daha çok erken. Bence o da böyle isterdi dedi Zah. Bu söz üzerine sanki odadaki bütün hava boşalmış, nefessiz kalmışlardı. Miles tekrar kanepeye gömüldü. Emin misin? Emin mi? Dedi Zah boğuk bir sesle. Gidiyorum işte, tamam mı? Jude oğluna baktı. Çenesindeki pembemsi yara izini gördü. Yanaklarındaki mavi damarlar eski bir porselen üzerindeki çatlaklar gibi duruyordu. Keder o iri yarı geniş omuzlu çocuğu mahvetmişti. Ona bu havasız ölü evde kalmasını nasıl söylerdi? Tamam dedi sonunda. Sonraki birkaç gün Jude eski benliğine dönmek için herkülvari bir çaba harcadı. Tabii o eski Jude olması mümkün değildi artık ama şu kısacık süre içinde kızı yerine biraz da oğlunu düşünmek istiyordu. Eskiden olsa, yani üzerinden asırlar geçmiş gibi hissetse de daha birkaç ay önce olsa, çocukları için büyük bir üniversitede bol şans, evden ayrılma partisi düzenlemeyi düşünürdü. Ama şimdi gücü ancak Zah'ı uğurlamak için birkaç arkadaşı çağırmaya yetmişti. Doğrusu bu kadarını bile yapmak içinden gelmiyordu ama Miles ısrar etmişti. Önemli gün gelip çattığında Jude duş alıp saçlarını kuruttu. Aynadaki zapzayıf, kırılgan ifadeli yüz onu şaşırtmıştı. Uykusuz geçen gecelerin sonunda göz altlarında mor halkalar oluşmuş, uzun ve sıcak geçen yazın Ağustos ayının bu son haftasında bile yüzü tebeşir kadar solgundu. Makyaj malzemelerini çıkarıp çalışmaya başladı. Saat 3'e doğru kapı çaldığında neredeyse eski haline dönmüştü. "Geldiler," dedi Miles, Jude'un arkasına geçerek. Kollarını karısının beline dolayıp boynuna bir öpücük kondurdu. "Hazır mısın?" "Elbette," dedi Jude gülümsemeye çalışarak. Gerçekte ise panikten titriyordu. Etrafında insanların olacağı fikri ve iyileşmiş, üstesinden gelip yaşamaya devam ediyormuş gibi yapmak zorunda oluşu onu geriyordu. Miles elini tutup onu koridordan ön kapıya götürdü. Molly ile Tim verandadaydı. İkisinin de yüzündeki tebessüm biraz aşırıya kaçar gibiydi. Onları takip eden çocuklarıyla birlikte ellerinde yiyeceklerle girdiler. Buzdolabı, kazanın ardından insanların getirdiği folyoya sarılı yiyeceklerle doluydu zaten. Jude hiçbirine bakamamış, tek lokma yiyememişti. Folyoyu görmek bile midesini bulandırmaya yetiyordu. "Selam çocuklar," dedi Miles, onlara yol vermek için kenara çekilirken. "Sizi görmek ne güzel." Jude onları selamlamak yerine kollarını birleştirip bahçesine bir göz attı. Dikenli ve çirkin otlar her yanı sarmıştı. Bir zamanlar çok sevdiği çiçekleri kontrolden çıkarak birbirinin içine girmişti. Jude gözlerini kırpıştırdı ve Molly'nin yanında durduğunu gördü. "Konuşuyor muydu yoksa?" "Affedersin," dedi. "Dalmışım. Ne diyordun?" Molly ile Miles endişeli gözlerle bakıştı. "Gel tatlım," dedi Molly arkadaşına sarılarak. Jude arkadaşının kendisini ılık bir dalga misali sarıp "İyi şanslar Zah" afişinin şömine üzerindeki raflardan sarktığı ön salona götürmesine izin verdi. Miles teybe bir müzik koyduysa da daha ilk şarkıda tire Sheryl Crow'un söylediği "The first cut is the deepest" tire müziği kapatıp televizyonu açtı. Seahawks'ların maçı vardı. Zah'ın arkadaşları teker teker eve doluşmaya başladı. Jude'un uzun zamandır tanıdığı kızlarla erkekler içeri üşüştü. Çoğu anaokulundan beri tanıdığı çocuklardı bunlar. Onlara yemek yedirmiş, çeşitli faaliyetlere götürmüş, tavsiyelerde bulunmuştu. Şimdi Zah gibi onlar da adanın güvenli ortamından kopup üniversiteye gidiyordu. Biri hariç. Miles, Jude'un yanına gelip karısının koluna dokundu. Aşağıya gelmiyor mu? Jude, kocasına baktığında onun gözlerinde de kendi zihnini kurcalayan düşüncenin olduğunu gördü. Eski Zah, kendi partisine asla geç kalmazdı. Geleceğini söylemişti, ben onu çağırırım, dedi. Jude kafasını sallayıp yukarı yöneldi. Molly'nin yanından hiçbir şey söylemeden ayrıldığını çok geç fark etmişti, kendisini affettirmeliydi. Doğrusu bugünlerde bu tür şeyleri hatırlaması çok zordu. Zah'ın kapalı kapısının önünde cebinden eksik etmediği aspirinlerden bir tane alıp çiğnedi. O korkunç tat fayda etmişti. Ardından kapıyı çaldı. Yanıt gelmeyince bu kez daha güçlü bir şekilde tekrar çaldı ve ''İçeri giriyorum'' dedi. Oyun koltuğuna gömülmüş, kulağında kulaklıklarıyla bir savaş oyunu oynuyordu. Karşısındaki televizyon ekranındaki fazlasıyla gerçekçi tank, çorak bir araziye yuvarlanmış ve alev almıştı. Jude, oğlunun kafasına dokunup hafifçe sıvazladı. Zah, annesinin eline yaslandı ve Jude, oğluna en son ne zaman dokunduğunu düşündü. Bu düşünceyle birlikte kaybını hatırladı ve keder ve suçluluk duygusu tekrar içini doldurdu. Ne yapıyorsun? Bu aşamayı geçmeye çalışıyorum. Arkadaşların geldi. Seni uğurlamak için, diyebildi sonunda. Evet, dedi Zah iç geçirerek. Haydi gel, dedi Jude. Hiç konuşmadan birlikte alt kata indiler. İçeri girdikleri anda oturma odasını garip ve rahatsız edici bir sessizlik kapladı. Böyle bir kutlama olabilir miydi? Sonra Zah'ın arkadaşları donuk bir şekilde gülümseyip belli belirsiz bir şeyler söyleyen Zah'a yanaştılar. Jude geri çekildi. Bu çok önemli günde orada oğlunun yanında kalmak için çok çabalıyordu ama içi yanıyordu. Zah'ın üniversiteye, tire USC'ye, tire gidişini, oraya tek başına gideceği fikrine eşlik eden bir acı hissetmeden kutlayamayacağını tahmin etmeliydi. Sandığından fazla gülümseyerek mümkün olduğunca uzun bir süre orada kaldı. Pastayı kesip Miles'la kadeh bile tokuşturmuştu. Ama akşamın ilk saatleriyle birlikte koridordan süzülüp kuytudaki ofisine sığındı. USC'ye giden oğlunu uğurlarken nasıl kederlenmezdi? USC, Mia'nın okuluydu. Herkes bunu biliyordu. Odasının duvarlarında USC ile ilgili kırmızı ve altın sarısı bir sürü ıvır zıvır asılıydı. En kötüsü de, parantez aç, bu kısmını kimseye itiraf edemezdi, kapa, oğlunun gitmesini istemesiydi. Ne zaman ona baksa içi tümüyle acı doluyordu. O olmazsa hiçbir şey yapmak ve hiç kimse olmak zorunda kalmazdı. Hafiften titrediğini hissederek kanepeye oturdu. Kaçabilirsin ama gizlenemezsin dedi biri ve lamba yandı. Elindeki limonlu pasta tabağıyla Molly orada duruyordu. Jude'a bir bakış atıp yanına çöktü. Nefes al tatlım. İçeri, dışarı. İçeri, dışarı. Teşekkürler dedi Jude içindeki panik duygusundan kurtulmaya çalışırken. Sıkıntını arttırmak istemiyorum ama annen seni arıyor. Gizlenmek için yeterli bir sebep bence. Sana başka ne söyleyebilirim bilmiyorum Jude. Ama ben buradayım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Molly'nin bakışları sabit ve endişeliydi. İstediğin zaman beni arayabilirsin. Zah gidince her şey ne kadar zor olacak biliyorum. Gidince. O kelime bir bıçak ucu kadar keskindi. Zah gidiyordu. Mia gitmişti. Gülümsemeye çalıştı. Bu tür bir konuşmayı bitirmenin tek yolu iyiymiş gibi davranmaktı. Evet, tamam. Annem her şeyin yerini değiştirmeden önce gidip onu bulsam iyi olacak. Yemeğe niyetli olmasa da sırf kibarlık olsun diye limonlu pastadan bir parça aldı. Normal bir davranıştı bu. Ertesi gün o, Miles ve Zah havaalanına gitti. Aslında keyifli bir durum olmalıydı. Hepsi de öyleymiş gibi yapmaya çalıştı. Miles, anlamsız bir konuşma ve SeaTac hava alanıyla ilgili aptalca espriler yaptı. Uçakta Miles'ın yanındaki boş koltuğu görmüyormuş gibi davranmaya çalıştılar. Eskiden hep önlü arkalı otururlardı. Ama artık tek sıra halinde oturuyorlardı. Üçü birlikte. Üniversiteye vardıklarında sıcak Kaliforniya güneşinin altında yürürken kampüsün zarafeti ve büyüklüğü gözlerini kamaştırdı. Lastik gibi uzayıp kısalan keder, hafta sonu boyunca olmadık zamanlarda gücünü göstererek onları şaşırtıyordu. Siyah yelekli, sarışın bir kız gördüklerinde, çimlerin üzerinde takla atan pembe kazaklı bir kız gördüklerinde, Zach'ın oda arkadaşı kız ve erkek kardeşi olup olmadığını sorduğunda, ama hepsinin üstesinden geldiler. Pazar gecesi Beverly Hills'teki Mastro's Steakhouse'da ailece son bir akşam yemeği yediler ve Zach'ı yurttaki odasına götürdüler. Jude, odanın Zach'ın oda arkadaşına ait olan kısmını gördü. Posterler, aile fotoğrafları ve çocuğun annesinin yaptığı örtü göze çarpıyordu. İşte tam o anda Zach için alışveriş yapmış ve başarılı olması için gerekli şeyleri önceden hazırlamış olması gerektiği kafasına dank etti. Eski Jude olsa onu okula kolilerle gönderirdi. "Seni özleyeceğiz," dedi Jude ağlamamaya çalışarak. "Anneni ara," dedi Miles aksi bir ses tonuyla. "İletişimi koparma." Zach kafasını sallayıp babasına sarıldı. Geri çekilip Jude'a baktığında Jude oğlunun gözlerindeki utancı ve belirsizliği gördü. "İyi olacağım anne. Benim için endişelenme." Jude onu kollarının arasına alıp sımsıkı sarıldı. Kendi utancı ve suçluluk duygusu dayanılmazdı. Oğluna onu ne kadar çok sevdiğini söylemek istiyordu ama bir zamanlar dudaklarının arasından kolayca dökülen kelimeleri söylemek imkansız olmuştu sanki. Zach uzunca bir süre ona sarıldı ve ardından yavaş yavaş ayrıldılar. "Güle güle," dedi Zach usulca. Her şey o tek sözle önemini yitirdi. "Güle güle." Bunu yüksek sesle dile getirdiğinizde gerçek oluyordu. Jude da yumuşak bir tonda "Hoşça kal Zach," dedi ve Miles'la birlikte yurt odasından kalabalık koridora çıktılar. Arkalarından kapı sessizce kapandı. Sayfa 297. 17. O sonbahar zaman ya hızla akıp gidiyor ya da sürünerek ilerliyordu. Zach'ın gidişiyle ev mezar kadar sessiz olmuştu. Miles eskisinden daha uzun saatler çalışmaya başlamıştı. Jude onun eve gelmekten korktuğunu biliyordu. Miles onun karanlığın içine gömülmesinden nefret ediyordu. Şimdi Kasım ayıydı. Şükran günü haftası gelmişti. Zach evdeydi. Miles'a ve kendine oğluyla ilgileneceğine dair söz vermişti. Bunu istiyordu. En azından zihnen istiyordu ve bir kez olsun bir anne gibi davranmaya kararlıydı. Bu kararla buraya, garajın üstündeki çatı katına çıkmıştı. Noel süslemelerinin bulunduğu kırmızı ve yeşil kutuların önünde durdu. Ne sanmıştı ki? Şömine rafına 3 çorap asabileceğini ya da Mia'nın anaokulundayken yaptığı süslemelere dokunabileceğini mi? Nasıl yapabilirdi? Hepsine sırtını dönüp kapıya yöneldi. Eve döndüğünde elleri titriyordu ve üşümüştü. Miles'a evi süsleyeceğini hiç söylememeliydi ama Zach'ın gözlerindeki üzüntü içini suçluluk duygusuyla kaplamıştı. Noel süslemeleri belki oğlunu biraz olsun neşelendirirdi. Hafta boyunca depresif bir hali vardı. Okulun iyi gittiğini, yüksek notlar aldığını söylüyor, tıbbı hala geleceğinin mesleği olarak görüyordu. Ama öyle sessizdi ki Jude bazen oğlunun evde olduğunu unutuyordu. Cep telefonuna gelen aramaları yanıtlamadığı için bir süre sonra aramalar da tümüyle kesilmişti. Jude oturma odasına geçti. Güneş ışığı geniş pencerelerden içeri süzülüp ahşap zemini ışıldatıyordu. Zach ile Miles kocaman kabarık koltukta yan yana oturmuştu ve ikisi ellerindeki kumandayı yönetirken düz ekranda iki ninja dövüşüyordu. "Süslemeleri buldun mu?" dedi Miles kafasını kaldırmadan. "Hayır." Miles iç geçirdi. Son günlerde sürekli iç geçiriyordu. Bu yüzden Jude da iç geçiriyordu. Bütün ilişkileri içi boş konuşmalardan ibaretti sanki. Jude kocasını mutlu etmek istiyordu ama bir türlü kendini toparlayıp onun duymak istediği şeyi söyleyemiyordu. Kapı zili çalınca rahat bir nefes aldı. Misafirlerden nefret ediyordu ama her şeyi eski Jude'la ilgili konuşmaya yeğlerdi. "Birini mi bekliyorduk?" "Sanmam. İnsanlar artık bize uğramaz oldu," dedi Miles. Belki Drew ya da Greg'tir, dedi Jude. Zach'ın arkadaşlarından birini görmeyi umarak. Gidip kapıyı açtı. Bir yabancı elinde sarı bir zarfla karşısında duruyordu. Hayır hayır, yabancı değildi ama kim olduğunu çıkartamamıştı. Merhaba, ben Scott Jacobs, Alexa Bale'in savunma avukatı. Buyurun Bay Jacobs, dedi Miles, Jude'un yanında belirerek. Jude kendini bir kenara itilmiş gibi hissetti ve kapı kapandı. Sersemlemiş gibi hissederek iki adamın peşinden oturma odasına yürüdü. Avukat, Zahari ile konuşmaya geldim deyince adının geçtiğini duyan Zah kumandayı bırakıp ayağa kalktı. Lexi'den bu evrakları getirdim. Size şahsen iletmemi istedi. Bu hafta evde olacağınızı tahmin etmişti. Adam sadece Zah'a bakıyordu, zarfı uzattı. Lexi hamile, dedi kısık bir sesle. Ne zamandır orada öylece durmuş bakıyordu? Damarlarından akan kanı, kalbinin atışını hissediyordu. Yüksek perdeden bir çığlık duydu. Hayır, o sesi kendisi çıkarmıştı. Gerçekten de çığlık atan kendisi miydi? Aylardır bastırdığı öfkesi gürleyerek geri dönmüştü. Zah bir şeyler söylüyordu ama Jude hiçbir şey duymuyordu. Umurunda da değildi. Gidin bu evden, dedi aniden, bağırdı. Özür dilerim, dedi Scott. Özür mü? Özür mü? Müvekkilinize kızımı öldürmek yeterli gelmemiş anlaşılan. Bizimle uğraşmaktan bıkmamış. Şimdi de oğlumun hayatını mahvetmeye çalışıyor. Hem babasının Zah olduğunu nereden bilelim? Kaç aylık? Anne, dedi Zah sertçe. Miles sarsılmış, beti benzi solmuştu ama Jude'un hissettiği öfke onun gözlerinden okunmuyordu. Jude buna daha fazla da sinirlendi. Son zamanlarda bütün duygularını tek başına yaşıyordu zaten. 5,5 aylık hamile, diye yanıtladı Scott. Aman ne güzel. Zarfın içinde ne var? Zah'tan ne istiyor? Evlat edinme evrakları Bayan Faraday. Size şunu söyleyebilirim ki Lexi'nin bu kararı alması çok da kolay olmadı. Eğer Zah bebeği istemezse bütün işlemleri tek başına yürütecek. İyi bir aile bulacak. Bebeğinin üvey anne veya baba tarafından yetiştirilmesini istemiyor. Zah bebeği istemezse mi, dedi Jude duyduklarına inanamayarak. Tanrı aşkına, o daha 18 yaşında. Çamaşırlarını yıkamayı bile unutuyor. Koruyucu ailelerden nefret eder, dedi Zah kısık bir sesle. Scott başını salladı. Bebeğinin öyle bir ortamda büyümesini istemiyor. Jude duyduklarına bir anlam veremiyordu. Sanki onu aşağıya çekip etrafını saran bir akıntıya kapılmıştı ama en ufak bir dalgalanma da göremiyordu. Kalem var mı? Dedi Jude gergin bir sesle. Judith, dedi Miles, şirret, fahişe ya da ona benzer bir şeye dönüştüğüne dair karısını uyaran mantıklı bir sesle. Bu kadar da kaygısız olunamazdı artık. Kocasının mantıklı davranışı onu hasta ediyordu. Kalbindeki acı onu tüketiyor, dayanılmaz bir hal alıyordu. Israp içinde haykırmamak için kendini zor tuttu. Torunumuzdan bahsediliyor burada. Bu kadar umursamaz olmanın sırası değil. Umursamaz mı? Jude, o güne dek hiç kimseden nefret etmediği kadar büyük bir nefretle kocasına baktı. Sence benim içim acımıyor mu? Sence ben ilk torunumuzun hayalini kurmadım mı? Ama böyle olmamalıydı Miles. Torunumuz, benim Mia'mı öldüren bir kızın çocuğu olmamalıydı. Hayır, ben buna... Kes artık, diye bağırdı Zah. Jude, oğlunun orada olduğunu bile unutmuştu. Affedersin Zah. Bunun korkunç, trajik bir şey olduğunun farkındayım ama beni dinlemelisin. Bugüne kadar seni dinlemeden ne yaptım ben söylesene, dedi oğlu. Jude oğlunun sesindeki öfkeyi duydu ve geri çekildi. Ne diyorsun sen Zah? O benim bebeğim, dedi Zah kararlı bir tavırla. Benim ve Lexi'nin. Bu duruma öylece sırt çeviremem. Böyle bir şeyi benden nasıl beklersin? Jude ayağının altındaki yer yarılmış, kendisi de içine doğru kayıyormuş gibi hissetti. Oğlunun geleceği gözünün önünde belirdi. Üniversite diploması ve saygın bir işi olmayacak, iyi bir kıza aşık olup yepyeni bir hayat kuramayacaktı. Bu görüntüyle oğlunun günün birinde kozasından çıkıp yeniden mutlu olmayı öğreneceğine dair kalan son ümitleri de yok olmuştu. Ben baba olacağım, dedi Zah. Okulu bırakıp eve döneceğim. Jud nefes alamıyordu. Böyle bir şey nasıl mümkün olabilirdi? Zah diye yalvarmaya başladı. Geleceğini düşün. Kararımı verdim anne dedi Zah. Bana yardım edecek misiniz? Elbette yardım edeceğiz dedi Miles. Sen okuluna devam edebilirsin. Bir yolunu buluruz. Scott hafifçe öksürünce üçü aynı anda ona döndü. Lexi, Zah'ın bu yönde bir karar alacağını tahmin etmişti. Belki de ümit etmişti. Bu sebeple vesayet evraklarını da getirdim. Vesayeti tümüyle Zah'a bırakacak şekilde hazırlamamızı istedi. Sizden yalnızca iki şey istiyor. Kendisinin hapiste olduğunu çocuğunun bilmesini istemiyor. Hatta çocuğa öldüğünü bile söyleyebilirmişsiniz. Duraksayıp Zah'a baktı. Bir de bebeği sana kendi elleriyle teslim etmek istiyor Zah. Yalnızca sana. Bu yüzden doğum sırasında hastanede olman gerekiyor. Jud topuklarının üzerinde keskin bir dönüş yapıp odadan çıktı. Üst kata koştu ve 3 hatta 4 uyku hapını yutup yatağına kıvrıldı. Titreyerek uzanıp uyku haplarının işe yaramasını ümit ederek bu bebeği, torununu düşünmeye başladı. İpeksi saçları ve yemyeşil gözleriyle Mia'nın küçük versiyonu gibi olacaktı. Öyle bir bebeğe baktığında kendi kaybından başka ne hissedebilirdi?